Yeni bölüm. Ellerimizden kayıp giden hayatımızın peşinde. Neler ummuştuk oysa. Uzun seferine çıkarken alacakaranlığında bilinmezlerin. Ayşe Kulin saklı şiirler hasret. Siyah sis dağıldı. Başımın üzerinde çığlık çığlığa uçuşan kargalar yavaş yavaş uzaklaştı. Sesleri duyulmaz oldu. Gözlerimi açtım. Yatağımda yatıyordum. Oda loştu. Perdeler çekiliydi. Başım çatlıyordu. Her tarafım acıyordu. Kollarım, bacaklarım, sırtım, en çok da içim. Sanki birileri göğüs kafesinden içeri kırmızı bir bibere buladıkları bir hançeri sokup çevirip durmuşlar gibi yanıyordu yüreğim. Saat kaç? Sabah mı akşam mı? Kapı açık kaldığı için odayı da aydınlatan koridorun ışığında karşı köşedeki koltukta uyuyan birini fark ettim. Gözlerimi kısıp baktım. Aa, Recep. Birden onun neden evimde olduğunu hatırlayamadım. Bir rüya gördüğümü sandım. Ben Recep'i günlerdir gökte ararken o gelmiş evime girmiş, başucumda oturmuş bana sürpriz yapıyormuş. Şimdi gitsem yanına, koluna dokunsam rüya bozulacak, yok olacak arkadaşım. Sımsıkı yumdum gözlerimi, az daha yattım. Belki 10 dakika daha, belki yarım saat, belki saatlerce. Zaman kavramını yitirmişim. Perdelerin arasından sızan gün ışığı uyandırdı beni. Sabah olmuş. Bir ara yavaşça Recep dedim. Ama ses sanki benim sesim değil, testere gibi tuhaf bir ses. Boğazım da acıyor üstelik. Hastayım ben. Doğruldum, yatak gıcırdadı. Recep gözlerini açtı. Nerede olduğunu o da anlayamadı birden. Dehşetle etrafına bakındı. Beni görünce sakinleşti. Gözlerindeki endişe geçti. Yüz hatları gevşedi. Gülümser gibi oldu. Birden yine endişe geldi, yerleşti bakışlarına. Bedri, nasılsın, uyuyabildin mi biraz, dedi bana. Ben hatırlamıyorum yattığımı. Sen yatmadın ki, ben taşıdım seni yatağına. Pantolonunu çekip aldım ayağından ama gömleğini çıkaramadım. Saat kaç? Sabah olmak üzere, biraz daha uyu, ben beklerim. Sen orada mı yattın bütün gece? Ha, her tarafım tutulmuş be, korkuttun beni dün gece. Hiç susmayacaksın sandım bir ara. Kötüydün. Bırakamadım seni o halde. O halde? Hangi halde? Belleğim geri geldi. Hatırladım. Çırpınarak, başımı duvarlara vurarak, hıçkırarak, sarsılarak, uluyarak ağlamıştım. Kardeşimle böyle ağlamıştım mektubumu okuduğunda. Hırsla, kızgınlıkla, isyanla yazdığım, onu suçladığım, asla affetmeyeceğim, bir daha yüzünü görmek istemediğimi söylediğim sert, acımasız mektubum. Oturdum yatağımda, sakindim. Daha doğrusu bitkindim. Çırpınacak, bağıracak halim kalmamıştı. Yastığa sırtımı dayamış, kıpırdamadan duruyordum. Yaşlar bu sefer yanaklarından sessizce ip gibi inip çenemden aşağı damlıyordu. Recep yerinden kalktı. Yatağa gelip arkama geçti. Sırtını benim dayandığım yastığa verdi. Beni kucağına çekti. Sımsıkı sarıldı bana. Başımı göğsüne dayadım, kollarına sığındım. Elini tutup yüreğimin üzerine yerleştirdim. Çarparken ondan güç alması için annelerin bebeklerini kucaklarken, uyuturken sallamaları gibi usul usul sallıyordu beni. Birlikte sallanıyorduk, bir o yana bir bu yana. Birbirimize sarılıp ne çok sallanmıştık böyle, defalarca. Ben ağlarken onun kucağında, o ağlarken benim kucağımda. Ne çok acı göğüslemiştik sarmaş dolaş. Küçük bedenlerimiz yediğimiz dayaklara, ruhumuza indirilen darbelere, onurumuzun paramparça edilmesine katlanırken, haksızlığın, zulmün, ölümün karşısında tek vücut olmuştuk hep. Tek ruh, tek yürek olmuştuk. Bu kez darbeyi bana ne babam, ağabeylerim, tecavüzcüm, ne askerlik komutanlarım, ne yaşama tutunmaya çalışırken beni sömürenler, beni istismar edenler vurmuştu. Bu kez darbe, hayatın tek, karşı konulmazı, tek çare bulunmazı ölümle patlamıştı suratımda. Beni yere sermişti. Sonra, çok sonra, belim tutulunca, kıvırdığım bacaklarım uyuşunca sıyrıldım kollarından. Yataktan indim. Yalpalayarak helaya yürüdüm. Kafamı musluğun altında tuttum uzun süre. Soğuk su beynimi yeniden çalıştırdı. Acımı yeniden harekete geçirdi. Islak kafamla ön tarafa gittim. Baktım Recep kalkmış mutfakta çaydanlığa su koyuyor. Kapıda beni görünce ocağın kenarında sallanan musluk havlusunu fırlattı bana doğru. Kurula kafanı. Hiç itiraz etmeden havluyu yakalayıp yüzümü kafamı kuruladım. Sağ ol Recep. Dün gece fena yük oldum sana. Lafı mı olur? Anam öldüğünde sen de beni teselli etmedin mi? Gecelerce zırıl zırıl ağlamadın mı bence senin kollarında? Ama ağlamak gideni geri getirmiyor. Hayat bu oğlum. Ölümü de var, doğumu da. Herkesin ölümü kendi kaderinden, başkasının kabahatinden değil. Alnına ne yazıldıysa o oluyor. Bunu sen de benim kadar biliyorsun. Ama insan isyan ediyor elinde olmadan. Bilmez miyim? Seni en iyi ben anlıyorum. Toparla kendini Bedri. İşe gidecek misin bugün? Recep'in ateşe oturttuğu çaydanlık fokurdamaya başladı. Kafam çatlıyor ama gideceğim mecburen. Evvelki gün de gitmedim. İşler birikti. Sen git giyin, ben kahvaltıyı hazırlarım. Sen nereden bileceksin de nerede? Göt içi kadar mutfakla. Bakar bulurum, git giyin, kızdırma şimdi patronunu. Patron kızmaz bana dedim. Şanslısın, benim patron benim ağzıma sıçıyor. Evet, şanslıyım o bakımdan. O bakımdan şanslı olabilirsin ama bir başka bakımdan değilsin. Bak benim şimdiden içime dert oldu. Akşama Hüsam döner de ben sana gelemezsem aklım sende kalacak. Halbuki manitan evli olmasa seni ona emanet edebilirdim. Gelir beklerdi başını, yalnız kalmazdın. Lan Recep, ben çocuk muyum? Niye biri başımda beklesin ki? Kederi olan kişi dertleşmek, içini dökmek için birini ister yanında. Öyle herhangi biri de olmaz yani. Yakını olacak, seveni olacak. Halinden anlayan, derdini bilen biri olacak. Şimdi sen bu akşam yine içmeye kalksan kim toplayacak kıçını? Sigaranı düşürdüğün yerde bırakır, yangın bile çıkarırsın lan evde. Sigara içmiyorum ki artık. Yangını da tek bir kere çıkardım hayatımda, o da senin yüzündendi. İşte ben de onun için o günlerin hatırına seni bırakamam bu halde. Acın hafifleyene kadar yanındayım. Bu acı hafiflemez. Hafifler kıvırcık. Her gün harı az biraz daha söner acının. Sonra incecik bir duman tütmeye başlar. Ki o da rüzgarda savrulup gider. Ölüm acısı unutulur. Aşk acısı haydi haydi unutulur. Sen bana sor bana. Bu ölüm acısı değil, bu vicdan azabı. Vicdan azabı kabirde bile bırakmaz yakanı. Kim demiş? Kör hoca mı? Her dediği doğru olsa mahşer günü çoktan gelmiş geçmişti. Benim mahşerim Cemile'nin benim yüzümden kendini astığı günmüş. Bana esaslı bir gecikmeyle dün gece tevli edilmiş oldu. Odama yürüdüm. Arkamdan bir şeyler söylendi Recep. Ama kapıyı biraz hızlı çarparak kapattığım için ne dediğini duyamadım. Üzerimdekileri çıkarıp bir havluya sarındım. Banyoya gittim. Suyun ısınmasını beklemeden altına girdim duşun. Taziksiz soğuk su iplik gibi ince ince döküldü tenime. Üşüdüm ama kendime eziyet etmekten adeta haz duyarak uzun süre kaldım duşun altında. İyi geldi, diriltti beni biraz. Yoksa o kadar halsizdim ki bir köşeye kıvrılıp günlerce aynı yerde kımıldamadan kalabilirdim. Ha gayret giyinmeli, çıkıp işe gitmeliydim. İşe gitmek istememin asıl nedeni kafamı meşgul etmekti. Evde kaldığım takdirde Cemile'nin hayaletiyle uzun bir sohbete oturacağımı biliyordum. İstiyordum ki kardeşim görünsün bana, hesap sorsun. Benim yüzümden öldüğünü haykırsın. Ben de onun ayaklarına kapanayım. Bağışla beni diye ağlayayım, özür dileyeyim. Beni bağışladığını söylesin. Söylesin ki ben huzura ereyim. Sevgilim sayesinde Recep'i yurt dışına yollatabilecek güce sahibim de hayaletlere hükmüm yok. Getiremem Cemile'mi karşıma. Odaya dönüp alelacele giyindim. Mutfağa gittim. Mutfaktaki küçük masanın üzerine beyaz peynir, zeytin, reçel koymuş Recep. Çayı demlemiş, iki dilim ekmek kızartmış. Elinden mutfak işi gelir olmuş senin dedim. Eskiden hiç beceremezdim. Bekar adam bir şeyler öğrenmek zorunda dedi. Yıllardır yalnız yaşıyorum. Öğrenmesem açlıktan ölürdüm. Karşılıklı oturduk küçük masaya. Bardağıma çay koydu. Ekmeğe reçel sürüp tabağı önüme itti. Ulan Bedri, mutfağında her şey yerli yerinde. Aferin sana be. Gel sen de benim mutfağı gör. Kendini zor bulursun. Zor değil mi aradığını? Kendini zor bulursun değil aradığını. Ben intizamı severim dedim. İntizamı sevdiğim için az mal etmişlerdi benimle okuldayken. Tek işime yaradığı yer asker ocağı olmuştu. Jilet gibi yapılmış yataklardan, ayna gibi parlatılmış postallardan, milimi milimine düzenli hizalamalardan hiç gocunmamıştım. Hayatımdaki derbederliğin acısını çıkarıyordu sanki aşırı düzen. Askerde başım başka nedenlerle derde girmişti. O başka. Ah benim dertten hiç kurtulmayan başım. Recep'in başka, benim bambaşka nedenlerle başımız dertten hiç kurtulamadı. İşte benim tam rahata erdim. Aşkı da, işi de, huzuru da buldum dememe kalmadı. Bir karga kalbime oynamaya başladı dün geceden beri. Lanet sesini sadece kulağımda değil, kafamın içinde, kemiklerimde, iliklerimde, yüreğimde duyuyorum. Kardeş katili. Kardeş katili. Kardeş katili. Toparlanmalıydım. Yapacak işlerim vardı. Recep'e verdiğim sözü tutacaksam kendimi bırakamazdım. Kayıp gideceksem kederlere ancak onun işlerini hallettikten sonra. Haydi dik dur. Matemini unut dedim. Ama yine de çenemi tutamayıp Recep biz niye böyleyiz diye sordum. Çayını karıştıran arkadaşıma. Niye bize hiç rahat huzur yok? Biliyor musun? Ben de düşündüm bunu. Birilerinin günahını ödüyoruz herhalde. Bazen iyi ki çocuğum olmamış diyorum. Olsaydı o da dedemin günahının vebalini ödeyecekti herhalde. Şuna da bak. İyi ki çocuğu olmamışmış. Sanki 50 yaşında. Dur be oğlum. Daha çocuğun da olur, torununu da görürsün inşallah. Köydeki akrabalarımızın çocukları yürümeye, konuşmaya başladı. Bense evlilik hayallerimi gömdüm gitti çoktan. Evlilikti, aileydi, bu hayalleri gençken kuruyor insan. Bir sevdiği varken. Onca zaman kandırdım beni demek ki. Hani hep konuşurduk aramızda. Hani biz evlenmeyecektik. Dünyayı gezecektik. Öyle karar vermemiş miydik? Öyle olmasını isteyen sendin Bedros. Sen söylerdin, ben de senin dümen suyuna giderdim. Aramızda uyumsuzluk olmasın diye. Gizli gizli isterdin yani evlenmek, öyle mi? Ya o zamanlar çocuk sayılırdık. Yıllar geçmiş aradan. Ne isterdim unuttum gitti. Zaten senin istediğin gibi oldu baksana. Çoktan geçmiş benden o işler. Niye geçsin? Hani vardı bir sevdiğin, neydi adı, Melahat mi? Nebahat. O benim gençlik hayalim değil. Ya sen ihtiyar mısın? Sen daha gençsin oğlum. İçim ihtiyar. İçine bakma sen. Daha koca bir hayat var önünde. Senin gençlik hayalin kimdi bakalım? Bizim sınıftaki pembe miydi yoksa? Hayır. Ben tanıyor muyum? Yani evet. Söyle o zaman. Boş ver. Niye boş vereyim? Ben senin sırdaşın değil miyim? Birinin hayalini kurdunsa demek ki aşık oldum. Ben niye bilmiyorum. Geçmiş gitmiş, boş ver. Gücendim şimdi bak. Ben sana kendimi ters yüz etmişim. Sen tut çocukluk aşkını sakla benden. Valla lafımı bitiremeden bir öğürtü tuttu. Boğazımdan geçmeyen ekmeği ancak birkaç yudum çayla yutabildim. İttim tabağı önümden. Yiyemiyorum. Ye dedi Recep. Üzüntü insanda güç bırakmaz. Bitir o dilimi. İçim alınıyor, ısrar etme. Dilimini bitirirsen anlatırım. Neyi? Kimdi kendi, benim hayallerimin şeyi? Söyle hadi. Önce ekmeğini ye. Yahu yiyeyim. Peki tamam. Ama kusarsam karışmam bak. Bir lokma daha ısırdım tabaktaki reçelli ekmekten. Anlat hadi. Nasıl desem? Söylemesem mi? Kızmak yok ama yahu. Bak. Ben hep Cemile'nin bir gün bana varacağını hayal ederdim. Ne? Boğuluyordum az daha. Lokma boğazıma kaçtı. Tekrardan öksürüp tıksırırken ağzımdakiler dışarı püskürdü. Cemile? Kardeşim Cemile. Atıyorsun. Atmıyorum. Çok sevdim ben onu. Nasıl olur Cemile o? Aksak Cemile. Ne olmuş bir bacağı azıcık aksıyorsa? Kapkara gözleri vardı. Bakışları içime işlerdi. Gülüşü günümü aydınlatırdı. Ne çok gülerdik onu, hatırlasana. İnsanı dinlerdi. Derdine ortak olurdu. Şikayet etmezdi. Hiçbir şey istemezdi. Bu dünyaya insan suretinde inmiş bir melekti sanki. Baban onu kocaya yollarken en az senin kadar üzülmüştüm. Geceleri uyku tutmamıştı. Döndüğünde bayram etmiştim. Ama biliyor musun Bedri? Hiç konduramamıştım ona sevdalandığımı. Kardeş bellemişim ya bir kere. Sonra düşündüm, niye ben hiç gocunmadan futbolu falan bırakıp seninle koruya iniyorum diye. Aslında anam da anladıydı, biliyor musun? Bana dediydi ki, sen bu Bedri'nin peşinde Cemile'nin yüzünden mi dolanıyorsun gölge gibi dediydi. Kıpkırmızı olmuştum. Kızmıştım, söylenmiştim. İnkar etmiştim tabii ki. Sonra anamın, başını beklediği günlerde iyice anlamış, ona olan hislerimin aslında kardeş sevgisi falan değil, bal gibi aşk olduğunu. Niye hiçbir şey söylemedin bana? Nasıl söylerdim? Sen benim kardeşimdin. Kan kardeşin sadece. Olsun, kardeşimden ayıp olurdu. Gelenek görenek diye bir şey var. Oğlum, emanete ihanet gibi. Olmaz. Ben nasıl bir körmüşüm, nasıl bir vurdum duymazım ki hiçbir şeyi fark edememişim. Kuyu başında hep birlikte oturup saçma sapan şeylere gülerken Recep'in aşırı neşesine şaştığım olmuştu. Cemile'nin Recep'in annesinin başını beklerken gösterdiği sabra, insaniyete hayran kaldığım olmuştu da aklıma hiçbir şey gelmemişti. O da sevdi mi acaba Recep'i için için? Dayanamadım, sordum. Ya Cemile? O da şey miydi sana karşı? Sanmıyorum. Ben hislerimi hiç belli etmedim ki. Onun ne düşündüğünü bileyim. Bence o beni sadece bir abi gibi sevdi. Ah Recep, keşke söyleseydin bana. Söylesem ne olacaktı? Aramızı mı yapacaktın? Babamı mı ikna edecektin? Babam başlıksız kız verir mi? Bende kuruş yok. Yoktu. Hüsam para ödüyordu ya bize. Ben askere gittikten sonra sen para kazanmaya devam ettin. Üstelik biraz da birikmiş param vardı. Ben kendi payımı başka yere harcadım. Nereye harcadın? Anan da ölmüştü. Nereye harcadın Recep? Babana verdim de. Yaşı büyüsün diye seni muhtara verilen rüşvet vardı ya. Ben ayağı fırlayınca sustu Recep. Sen de mi dahil oldun kumpasa? Ellerim yakasındaydı. Bırak beni, otur yerine. Ben sonradan öğrendim. Seni hain seni. Ağzından çıkanı kulağın duysun Bedri. Bir dinle be. Neyini dinleyeceğim Allah aşkına? Güvendiğim dağlara teker teker kar yağıyor. Çıldıracağım yahu. Bıraktım Recep'in yıkısını. Dinle de öğren nasıl oldu. Cemile bir gün geldi. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hayırlı bir iş için dedi. Verdim ben de. Yerime otururken çay bardağımı devirdim. Hiç aldırmadım çayın masaya yayılmasına. Recep musluktaki bezi kapıp geldi, sildi masayı. Sormadın mı ne yapacağını? Verdin gitti parayı, öyle mi? Hadi sen de. Sordum ama söylemedi. Hayırlı bir iş için dedi. Çok hayırlı bir iş için. Ben de gönlünü birine kaptırdı sandım. Cemile gönlünü kaptıracak. Nereye çıkıyor, nerelerde geziyor ki birini bulsun? Çıkıyor da ara sıra çeşmeye, bakkala. Anamı beklemeye gelip gidiyordu daha önceden. Ne bileyim ben? Birisi var sandım. Sana söyledikleri. Sonra söyledikleri var. Para istemeye geldiğinde baktım. Yanağında kıpkırmızı bir tokat izi var. Kollarında morluklar. Belli ki dayak yemiş. Kim dövdü seni diye sordum. Babam dedi. Niye diye sordum. Suçluyum dedi. Suçu büyükmüş. Sen olsan ne zannederdin? Suçunu da kabul ediyor üstelik. Bedri biliyor mu dedim. Bilmiyormuşsun. Yalvardı sana söylememem için. O dayak yediğimi de bilmiyor. Bilirse kötü olur dedi. Ne zannedersin sen olsan? Söyle, ne zannedersin? Ben neredeymişim de haberim yok bütün bunlardan? Kayıt işlerini yapmaya mı, son alışverişlerine, her neyse şehre inmiştin o gün. Verdin mi parayı? Verdim. Bu ikimizin arasında bir sır olsun dedi. Bunca yıllık arkadaşlığımızın hatırına dedi. Ben bu parayı sana geri vereceğim bir gün dedi. Bir bileziği varmış anasının kolunda. Kocası olacak herifin taktığı. Ne yapıp edip alacağım onu anamdan, sana vereceğim dedi. İstemem dedim. Ulan insan hiç verir mi parayı ne yapacağını bilmeden? Yakında öğreneceksin niye bu kadar para istediğimi. Sır kalmayacak aramızda dedi. Sandım ki kaçıp evlenecek. Ve sen bunu bana söylemek zahmetine girmedin. Sakladın bunu benden. Kız kardeşim birine kaçacak. Sen bunu benden saklıyorsun. Yuh olsun sana, yuh olsun senin gibi namert arkadaşım. Sen değil miydin şu kız gönlüne göre birine varsa deyip duran? Cemile'yi moruğun birine gazlamasa baban diyen, kocaya verdiklerinde kara derilere bürünen, düşündüm ki sonunda istediğin oluyor. Kardeşin gönlünün çektiğine gidiyor. Ulan olsun, bana söylemen gerekirdi. Kızı vurasın diye mi? Yuh artık. Ne yuhu be? Kaçan kızı sağ bırakırlar mı bizim oralarda? Sen vurmasan diğer ağabeylerine vurdururdu baban. Ya da elleriyle asacak zavallıyı. Diyecek, aa kendini asmış. Canına kast eder miyim ben Cemre'nin? Gözümden sakınmışım ben onu yıllarca. Senin kadar benim de kardeşim olmuş. Yani çocukken önüne baktıracak. Ha bir de o var. Ulan insan sevdiğini başka herifle yollar mı? Kendisi ulaşamayacaksa sevdiği ölsün öyle mi? Bu mu? Böyle mi yapaydım? Ben sevdiğimi kendi ellerimle kimselere vermezdim. O benim kan kardeşimin kardeşiydi. Bizim işimiz umutsuz vakaydı Cemile ile. Bir çıkmaz sokaktı. Ben sevgimi gömmüştüm kalbime. Üzerine kara söğütün kara toprağını küremiştim. Bari o mutlu olsun diye düşündüm. Ulan Recep, arabesk herif. Senden adam olmaz be. Sevdiğin kız sevdiğine gitsin diye cebine para koyuyorsun. Para koymakla kalmadım, ayrıca nasihat de ettim. Sen şimdi bu parayı al, her kimse o, onunla çok uzaklara git. Kimse sizi bulamasın dedim. Bu para da size hayırlı olsun inşallah dedim. O da bana merak etme Recep abi. Bu paranın hayrını hep birlikte göreceğiz. Bir sevdiğimizin işine yarayacak dedi. Ben heyecandan ne dediğini bilmiyor zannetmiştim. Meğer ne dediğini biliyormuş. Hayır görecek olan senmişsin. Bu anlattıklarına inanacağımı mı sanıyorsun? İster inan ister inanma. Üzülmeyesin diye Cemile'nin ölümünü bile söyleyemedim sana. Ama kafaya taktın nasıl olsa öğrenecektin. Madem öğrendin her şeyi bil işte. Ben Cemile'ye parayı verirken birkaç gün içinde kaçacağını zannettim. Bir de baktım ki o yerinde duruyor, sen götürüyorsun jandarmaların arasında. Kafam iyice karıştı. Aynı gün kapımda bitti Cemile. Kendi anlattı bana yorganda sakladığı paranın rüşvete yetmediğini. Bende de para olduğunu bildiğinden onu istemeye gelmiş. Benden aldığı parayı da babana verdi. Aklı fikri senin kıçını kurtarmaktı yani. Sonra dedi ki bir bileziği varmış, onu verecekmiş bana. Ama bileziği getirmek için vakit istedi. Aklı sıra bana olan borcunu ödeyecek bilezikle. Bilezik onunmuş da yorganda sakladığı paralar öğrenince ceza olsun diye almış kolundan babası. Anasına takmış da. Geri almak için anasının kolundan çıkmasını bekliyormuş. Ancak hamama gittiğinde yıkanırken çıkarırmış bileziklerini anan. Doğruydu söyledikleri. Anam bileziklerini kolundan hamamdan hamama çıkarırdı sabunlanırken. Beni de yanına kattığı yaşlarımda ben ve ablalarımla kasabadaki hamama yılda bir iki kere bayram öncesinde giderdik. Anam keselenirken göz kulak olurduk bileziklerini diğer eşyalarına. Ben onunla hamama gidecek işi geçince Cemile devralmıştı hamam bekçiliğini. Cemile'nin bileziğini de hatırlıyordum. O da bir haftalık kocası Cemile'yi baba evine geri getirdiğinde boynundaki çeyrekleri almış kolundaki ince bileziği bırakmıştı babamın sıkı pazarlığı neticesinde. Recep hala anlatıyordu. Söylediklerinin yarısını duyuyordum ancak. Sesi yankılanıyordu kulağımda, bir çınlama başlamıştı. Ben istemedim tabii bileziğini. Katiyen getirmeye kalkışma almam dedim. Ben sandım ki senin bir sevdiğin var, ona kaçmak için para istiyorsun benden dedim. Hadi. Lafı bitiremedim. Bitirtemedim Recep'e. İttim önümdeki tabağı hızla. Tabak yere düşüp kırıldı. Sevdiğin kıza kaçsın diye para veriyorsun. Hayırlar diliyorsun. Pezevenk misin lan sen? Manyak herif. Kız kocaya mı gitti? Neyin kafasını yapıyorsun lan İbne? Söyletme beni şimdi. Kız babası ağabeyinin yaşını büyütsün de kıçını kurtarsın diye para bulma peşine düşmüş. Beni düşünen yok bu arada. Sen kurtulurken benim param gitmiş, başım yanmış, hapse girmişim. Kimsenin umurunda değil. Ben bunu bile dert etmeden vermişim parayı. Biraz da benim sayemde siktirip askere gitmişsin, okumuşsun, etmişsin, yırtmışsın. Şimdi gölgenle mi kavga ediyorsun lan? Alamadığın kızın iyiliğini isteyen pezevenk mi oluyor? Recep de iskemlesini savurarak kalktı. Ayağıyla tekmeledi yerdeki tabak kırıklarıyla ekmek parçalarını. Sonra da eğildi. Ekmeği öpüp başına koydu. Ben gidiyorum, ne halim varsa gör dedi. İçeri geçti. Peşinden koştum. Dur yahu, nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Dur gitme, özür dilerim Recep. Dur ama bırak lan. Her zamanki bencil Bedri işte. Koştum, önüne geçtim. Ben dün geceden beri ne yaptığımın, ne söylediğimin farkında değilim. Kusura bakma, çok sarsıldım dün gece. Otur şuraya 2 dakika. Tekrar çöktük mutfak masasına. Laflarım sana değil, kendime aslında. Kendimden nefret ediyorum. Etme, faydası olmaz. Olan olmuş. Böyle olması gerekiyormuş, bunu kabullen. Bak ne güzel bir düzen kurmuşsun kendine. Her şeyim var. Bir de sevgilim var. Hem erkek hem de evli. Ne diyeyim sana? Bu da senin cezan zahir. Bari herif bekar olaydı, kara gün dostu olurdu en azından. Ama ne yapalım, o kadar kusuru da olsun artık. Uğraşma geçmişte kalanlarla. Söyledikleri bir kulağımdan girip ötekinden çıkıyordu. Aklım Recep'in Cemile'yi sevmesine takılmıştı. Recep, bak itiraf ediyorum işte, şaşıracaksın duyunca. Bir bilsen ben kaç kere aklımdan geçirdim Cemile ile seni. İnanmayacaksın bana ama şu Recep dedim. Keşke beğenecek olsa da, her neyse, üniversiteye giderken Cemile'yi sana emanet etmeyi düşünmüştüm fakat söyleyemedim. Hem istemezsin diye hem de utandım yahu. Keşke söyleseymişim. Keşke en azından üniversiteye gittiğimde Cemile'yi sana emanet etsem deseymişim. Belki o zaman açılırdın bana. Kısmet değilmiş kıvırcık. Sen söyleseydin, ben de kızı isteseydim babam vermezdi. Mutlaka bir maraza çıkarırdı. Üstelik Cemile'nin paramı niye istediğini öğrendiğimde beni sevmemiş olduğunu anladım. Sevse beni de kurtarmaya çalışırdı, öyle değil mi? Hepsi geçmişte kaldı, unut gitsin. Her şey unutulur da o mektup. Pişmanım Recep. O mektubu yazdığıma çok pişmanım. Nereden bilecektin? Her şeyi unutsam bunu unutamam. Kardeşimi ölüme sürüklediğimi hiç unutamam. Bir katilim ben. Dilimde tüy bitti. Bu senin suçun değil. Yazı böyleymiş. Ulan yıllarımız geçti yeşil halıda dizlerimizin üzerinde. Hiç mi bok öğrenemedim bunca vaazdan? Boşuna mı geldin gittin derslere? Senden güçlü bir şey var. Adı kader. Ayağa kalktı Recep. Ben gidiyorum dedi. Sen de toparlan işine git hadi. Az bekle, beraber çıkalım. Senin balkonda bir sigara içeyim o halde, sen hazır olana kadar. Otur salonda iç keyfince. Yok yok, sinir yaparsın sen şimdi, balkona çıkacağım. Evimin sigara kokması, küllerin halıya, masaya, oraya buraya dökülmesi, bunların hiçbir umurumda değildi artık. Dün geceden beri değişik bir boyutta yaşıyordum. Recep yatak odasına doğru yürümeye başlayınca sırf itiraz etmeye halim kalmadığı için ses çıkarmadım. Tuvalete girdim. Aynadaki mutsuz yüzüme nefretle baktım. Dazlak kafama, kan çanağına dönmüş gözlerime, sapsarı suratıma, içimden yüzüme tükürmek geldi. Sonra işedim, sifonu çektim. Muslukta ellerimi yıkarken ağlamaktan kısılmış sesimin son gücüyle anasını bellediğimin töresi, anasını bellediğimin geleneği göreneği, ayıbı, yasağı, Allah hepinizin belasını versin diye haykırdım. Hayvan inlemesini andıran sesime sifonun gürültüsü karıştı. Çıktım dışarı, Recep elinde yarı seçilmiş sigarasıyla geldi. Şunu söndürüp çöp tenekesine atayım dedi, mutfağa girdi. O titiz bildiği beni tedirgin etmemek için sigarasını çöpe atma telaşındaydı. Ben kaçırdığımız fırsatların, yaptığımız yanlışların, söyleyemediğimiz sözlerin yüzünden elimizden kayıp gitmiş hayatlarımızın muhasebesindeydim. Kapıdan çıkmadan önce holde sarıldık birbirimize Recep'le. Ben ona dün gece bana kardeşlik ettiği için bir kez daha teşekkür ettim içtenlikle. Merdivenleri indik. Sokak kapısının önünde sen şimdilik Hüsam'a hiçbir şey belli etme dedim. Ben bugün senin işinle uğraşacağım. Akşama doğru ararım seni. Yanındaysa yanlış numara dersin. Bugün dönmemişse buluşuruz yine. Bana gelirsin. Tamam. Evi bulursun değil mi? Elbette. Sokağa çıktık. Sabah güneşi ikimizin de uykusuzluktan yorgun gözlerimizi kamaştırdı. Ben cebimde duran gözlüğümü taktım. Elini uzatıp bana güç vermek ister gibi sırtıma sıvazladı Recep. Sonra birbirimize arkamızı dönüp ters istikametlere yürüdük. Taksim Meydanı'nın karşısında metroya doğru ilerlerken birden bacaklarımın bağı çözülür gibi oldu. Vücuduma bir titreme geldi. Metronun merdivenlerine çöktüm. Cemile'nin cesedi omuzlarımda, vebali yüreğimde, sesi kulağımdaydı yine. İnsanlar telaşla yanımdan geçip gidiyorlardı. Ben oturduğum yerde gelip geçenlerin sadece bacaklarını görüyordum. Gri pantolonlular çoğunluktaydı. Arada bir yerleri süpüren bir pardüsü, topukları yenmiş bir kadın ayakkabısı, bir çift çorapsız kadın bacağı, uçuşan bir etek, paçaları sökülmüş kotlar, lastik pabuçlar, çocuk ayakkabıları, gelip geçiyorlar, gelip geçiyorlar. Kimi koşturarak, kimi aheste, kimi sürüklenerek. Az daha düşüyordum ya. Takılıyor insan burada, oturulur mu? Merdivenlerde inerken bana takılıp tökezlenen adamın azarıyla kendime geldim. Ayağa zorlukla kalktım. Külçe gibiydim. Güç bela meydana yürüdüm. Önüme çıkan taksiyi çevirdim. Adresi verdim. Şoför oraya kadar taksiye mi binilir gibisinden baktı yüzüme aynadan. Kendimi iyi hissetmiyorum dedim. İşe gidiyordum, yolda fenalaştım. Taksim, ilk yardım atayım size. Sağ ol, evime gideyim ben. Yığıldım arka koltuğa, çalıştırdı arabayı. Evin önünde arabadan inmemeye yardımcı oldu şoför. Paranın üstünü almadım. Apartmana girdim. Merdivenleri trabzanına tutunarak eve girer girmez doğru yatak odasına gittim. Kendimi yatağıma attım. Yatak örtüsünü kafamın üzerine kadar çekip mezarıma girdim adeta. Mümkün olsa kardeşimi yattığı kabirden çıkarıp kendim yatardım. Mümkün olsa o hakaret dolu edepsiz mektubu yazacağıma ellerimi bileklerinden keserdim. Mümkün olsa canımı ağzımdan onun ağzına üflerdim. Ne yazık ki yapabileceğim sadece yatağımda zıvarıp kendi kendime lanet etmekti. Ölmeyi beklemekti.